gündemi ıskalamamak için
Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kalacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu anlayışı değiştireceğiz.
Geleceği öğrenmek için
sorun başlangıcıdır. Yani AKP bugüne kadar yükselmiştir ve bir tip noktasına erişmiştir. Bundan sonra artık dikiş tutturabilmesi mümkün değildir. Mutlaka kendi içerisinden bir muhalefet çıkacaktır ve o muhalefet yıkacaktır.
Söylenemeyenleri duymak için
onlarca kupon arsanız varsa, onunla ilgili plan tadilleri bekliyorsanız, büyük ihaleler alıyorsanız, otomobil satışlarını yapıyorsanız iktidara söyleyeceğiniz çok fazla bir şey yoktur. Onları daha çok yalakalık yapmak zorundasınız.
Bir de bunu dinle. Tarafsız, özgür program. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 10 Haziran 2016 Cuma günündeyiz. Saatler 17.30. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'la Bir de Bunu Dinle programında RSFM'desiniz. Yine bir cenaze töreninden bahsedeceğiz. Şehit cenazesi. Edirne'deydi bu sefer. Edirne'deki şehit cenazesinde de olay çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik şehit cenazelerindeki tepkiler ve tepkiler üzerine yaşananlar yine gündemin en ön sıralarında. Fatih Camii'ndeki o olaya da bakacağız, oradaki detaylara. Bunun üzerine yapılan açıklamalara da size aktaracağız açıklamaları da. Ama tabii bugün gündemimizde ağırlıklı olarak Edirne'deki şehit cenazesi olacak. O şehit cenazesinin sonrasında çıkan arbedede. Kılıçdaroğlu'na mermi atılmış ve tehdit edilmişti Fatih Camii'nde. Bunun daha da öteye gidebileceğine ilişkin açıklamayı gazeteci Saygı Öztürk yaptı. Güvenlik birimlerinden aldığı haberlerle tanınıyor Saygı Öztürk. Sözcü Gazetesi'nin Ankara temsilcisi ve suikast ihbarlarının ciddi bir biçimde gündeme getirildiğinden bahsetti. Katıldığı bir canlı yayında Saygı Öztürk o ihbarların ne kadar ciddi olduğunu bizim programımızda anlatacak canlı bağlantıyla. Son dönemde AK Parti'de sözcülerin ya da Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında sürekli vurgulanan husus, Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle ve teröristlerle yan yana olduğu biçimindeki suçlama. Bunun karşılığına ilişkin zaten bu tartışmaları ve yükselen tansiyonu izliyoruz. Hem cami avlularında hem de sokaklarda. Peki bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhafazakar kökenli milletvekillerinin söyleyeceği bir söz var mı? Mehmet Bekeroğlu canlı bağlantıda bize bu konuları aktaracak, AK Parti'nin stratejisini, muhafazakar duruşuyla bu stratejinin bağdaşıp bağdaşmadığını konuşacağız Mehmet Bekeroğlu'yla ve tabii son dönemdeki yükselen siyasi tansiyonu. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ne de gideceğiz. Ünlü boksör Muhammed Ali'nin cenazesi 2 gün olarak planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2 günlük ziyaret için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti ama ziyaretini erken bitirdi, yarıda kesti ve Türkiye'ye dönüyor. Şu sıralarda havada, birazdan da İstanbul'da olması bekleniyor. Erdoğan niye erken döndü ve buna ilişkin tartışmalar da sosyal medyada hızla yayıldı tabii. Buna ilişkin bir takım iddialar da söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz yerinden. Hem o iddiaları öğreneceğiz hem de Rıza Zarraf'la ilgili yeni bir takım gelişmeler var. Onlara bakacağız Amerika'dan yapacağımız canlı yayınla. Bu akşam Fransa ile Romanya karşı karşıya geliyor ve Euro 2016 başlıyor. Ama Fransa'nın başı da epeyce dertte görünüyor Fransız yöneticilerin. Çünkü çalışanlara yönelik bir yeni yasa tasarısı getirdiler ve buna ilişkin çok ciddi tepkiler var. Bu önemli organizasyon başlamadan önce çalışanlar, sendikalar yine grev kararlarını uygulamakta kararlı görünüyorlar. Peki bu hayatı nasıl etkiliyor? Organizasyonu nasıl etkileyecek? Bütün bunları da Paris'ten yapacağımız canlı yayında sizlere aktaracağız. Atalay Filiz, artık hemen hemen herkes ismini de, cismini de, yüzünü de ezbere biliyor. Çünkü haber bültenlerinin vazgeçilmez konusu haline geldi. Bir psikopat. 3 cinayetle suçlanıyor. Son olarak İstanbul'da bir öğretmeni öldürdü, kaçtı. Hemen her dakika kendisiyle ilgili haberler var. Görüntüleri televizyonlarda, polis alarmda ama yakalanamıyor. Ona da bir bakacağız. Niye yakalanamıyor? Nerede olabilir? Bu işin uzmanıyla konuşacağız. Haftanın son günü, yine gergin başlıklarımız var elbette. Bir numaralı başlığımız terör olacak. Terörde kaybettiklerimiz şehitler olacak ama o şehitlerin ardından yaşanan siyasi gerilimi de sizlerin önüne getireceğiz. Yorumları da getireceğiz ve bütün bunları, bütün bu başlıkları Ankara'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, Paris'ten, Washington'dan bağlantılarla birlikte tartışmaları size aktaracağız. Karar size ait olacak. Şimdi frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Ayrıca bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde YouTube üzerinden yaptığımız yayını da canlı olarak görüntülü takip edebilirsiniz diyelim ve bu önemli başlıkları konuşacağımız programımıza başlayalım.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Nefise Özsoy, Midyat'taki o bombalı saldırıda hayatını kaybeden 3 polis memurundan birisiydi. Edirne'de yaşıyordu ve eşinin yanına gitmesi için de gün sayıyordu. 15 gün sonra tayini çıkmış, 15 gün sonra Edirne'de görevinin başında olacaktı. Ama o bombalı saldırıda hayatını kaybetti genç kadın polis. İşte onun için cenaze töreni vardı bugün Edirne'de. Edirne'de Selimiye Camii'nde. Selimiye Camii aslında cenaze namazlarının kılınmadığı bir cami. Mimar Sinan'ın eseri ama ilk kez sadece şehitler için cenaze namazları düzenleniyor orada. Törenler düzenleniyor. İlk kez bir kadın şehit polis için böyle bir tören düzenlendi. Katılım çok yüksekti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da oradaydı, Kemal Kılıçdaroğlu. Şehit cenazelerine katılacağız demişti. Fatih Camii'ndeki o nahoş olaydan, karşılaştığı tehditten sonra Edirne'de şehit cenazesine katıldı. Hem şehit eşinin bir tavrı çok konuşuldu cenaze töreni sırasında, hem de sonrasında kalabalıktan bir kişinin terörün yanında durmaya devam edecek misiniz diye bağırması üzerine yaşanan arbede. İşte bütün bunları aktaracağız. Edirne'ye gidelim. Edirne'de bizlerle birlikte olacak isim Kerim Yurt. Kerim Yurt telefon attığımızda. Merhabalar Kerim Yurt.
Merhabalar efendim. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Tabii çok dikkatli bir şekilde takip ediliyordu bugün. Hem üzüntü vardı Edirne'de, hem de siyasi olarak da önemli bir tören diye bakılıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın katılması nedeniyle. Neler yaşandı? Öncelikle benim dikkatimi çeken husus, şehit eşinin cenaze namazı kılınırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durmak istemediği ve emniyet müdürüyle yer değiştirdiği biçiminde haberler gördük. Bu doğru mu? Öncelikle gerilim oradan başladı.
Bu haber doğru tabii ama öncelikle gün içinde bakarsak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Edirne'ye geldikten sonra önce Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Daha sonra ise Edirne Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Edirne Belediye Başkanlığı'nda da Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile korumalar basını içeri almadılar. Bunun sebebini sorduğumuzda Sayın Kılıçdaroğlu'nun basınla ilgili açıklama yapmayacağı, fotoğraf çektirmeyeceği iyiydi. İlk olaylar buradan başlamıştı. Daha sonra cenaze töreninde şehit yakınları Kılıçdaroğlu'yla yan yana gelmek istemedi. Tabii gün içindeki cenazeden sonra olan
Eşinden bahsediyoruz değil mi şehit yakın diye?
Evet, eşi ve diğerleri de yan yana gelmediler.
Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana gelmek istemediler. Ama taziye ziyaretinde bulundu. Taziyelerini iletti şehit ailesine. Onun dışında beraber görüntü vermek istemediler orada.
Beraber görüntü vermek istemediler. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da taziye ziyaretine Selimiye Camii'nde aile otururken namazın bitmesine yaklaşık 5 dakika vardı geldiğinde. Taziyelerini bildirip protokolün bulunduğu alana geçti. Ve bu alanda da şehit yakınları Kılıçdaroğlu ile yan yana gelmediler.
Gelmediler. Şimdi bizi dinleyenler veya izleyenler YouTube üzerinden bir de bunu izle.com'a girerlerse o görüntüler de var. Gerçekten enteresan. Eşi Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yana duruyor şehidin eşi. Daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu şehidin yanında saf tutuyor. Sonrasında emniyet müdürünün kulağına bir şeyler söylüyor. Bir süre sonra da yer değiştiriyorlar. O görüntü, bugün itibariyle sanki güne damga vurmuş gibi görünüyor. Devamında Kemal Kılıçdaroğlu çıkarken sanıyorum bir gerginlik yaşandı.
Kemal Kılıçdaroğlu cenazeden çıkarken bir vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek teröre destek vermeye devam edecek misiniz diye sordu. Bu sorudan sonra CHP üyesi olduğu iddia edilen bazı kişiler ile bu vatandaş arasında arbede çıktı ve yumruklaşmalar meydana geldi.
Ben görüntülerde görüntülerde orada mıydınız tam bilmiyorum ama görüntülerde siyah tişörtlü bir takım insanlar gördüm. Onlar kimdi?
O siyah tişörtlü insanlar Edirne yani cenazede koruma görevi yapan kişiler. Tabii bize gelen bilgilerde bu kişilerin Edirne Belediye Başkanlığı'nda çalıştıkları.
Yani belediye başkanı görevlendirmiş. Şimdi biz dinleyenlere açıklansın diye aktarayım. Kemal Kılıçdaroğlu cenazelerde polisin görevini yapmadığı, kendilerini korumadığı biçiminde bir takım eleştirilerde bulunmuştu ve sonrasında da biz eğer onlar korumuyorsa kendimizi koruruz demişti. Edirne'de Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı
Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı ve Edirne Belediyesi'nin kendi korumaları, siyah takım elbiselerle CHP Genel Başkanı'nı korudular.
Korudular ve orada çıkan arbedede de o arbedenin içinde görünüyorlar onlar.
Evet, bu kişilerle Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen kişi arasında arbede çıktı, yumruklaşmalar oldu.
Sonrasında nasıl tatlıya bağlandı veya bağlanabildi?
Sonrasında araya polis girdikten sonra olay tatlıya bağlandı. Ekiple kavga eden kişileri polis ayırdı. Bu arada bir kişi, pardon hemen ismini de vermem gerekiyor. Hı hı. Cumhuriyet Halk Parti İstanbul eski il yöneticilerinden Ali Haydar Kahraman.
Evet.
Bu yere düşerek başına bir darbe aldı. Hastane tedavi altında.
Evet, yere bir kişinin düştüğünü o görüntüler sırasında da görüyoruz. Hatta onun tekmelendiğine ilişkin görüntüler de var. Onu kollamaya çalışıyorlardı oradaki kalabalık grupta. Ama tabii tatsız, nahoş olaylar bunlar.
Çok yoğun bir kalabalık olduğu için kimin kime vurduğu, ne yaptığı da belli değildi.
Belli değil.
Tabii bu olaylarla ilgili gözaltına alınan hiç kimse yok.
Kimse yok. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Kerim Gün. Edirne Haber Kerim Yurt'la konuştuk efendim. Edirne Haber gazetesinden bize Edirne'deki bu cenaze namazı sırasında yaşanan gerilimi aktardı. İki nokta öne çıkıyor. Birincisi şehit yakınının yani eşinin daha doğrusu Nefiye Öztürk'ün eşinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutmak istememesi. Bu bir tepkiydi. Emniyet müdürüne söylüyor ve yer değiştiriyorlar. Beraber görüntü vermek istemediklerini bize Kerim Yurt'ta aktardı şehit yakınlarının. Sonrasında namaz bittikten sonra da bir arbede yaşanıyor. O arbedenin nedeni de törene katılanlardan birisinin terörün yanında durmaya devam edecek misiniz diye bağırması ve ona tepki gösteren CHP'liler. Ve sonrasında o gerilimin de aşıldığını anlıyoruz. Gözaltında kimse yok, soruşturma yok bu konuyla ilgili ama çok ciddi bir siyasi gerilim olduğu ortada ve bu siyasi gerilimin sadece cami avlusuyla sınırlı olmadığı bilgisini de Sözcü Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk katıldığı bir canlı yayında söyledi CNN Türk'te ve dedi ki çok ciddi ihbarlar var. Saygı Öztürk telefon attığımızda şu anda vakti de sınırlı, hızla ondan o bilgileri almak isteriz. Saygı Öztürk hoş geldin.
Sağ ol sevgili Yavuz, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Daha ciddi bir durum var gibi görünüyor. Zaten siyasette tansiyon inanılmaz boyutlarda bana sorarsan şu anda. Bir kıvılcım sanki başka şeyler getirecekmiş gibi bir hissiyat içindeyim ama korkutan durumda tabii senin suikast ihbarları meselesi dinliyoruz.
Yavuz şimdi şöyle, tabii son dönemlerde Türkiye'de önemli gerginlikler yaşanıyor. Bunların arasında terör örgütlerine dönük operasyonlar var. Bu operasyonlar devam ederken örgütlerin var olduklarını göstermek, işte kendi alanlarıyla ilgili dikkat çekici eylemler yapmak da vardır. Tabii ki örgütler var olduklarını göstermek için mümkün olduğu kadar eyleme yönelirler. Aksi halde yani bu örgütün varlığından azından bile söz edilmez.
Evet.
Son dönemlerdeki bu gerilim nedeniyle kuşkusuz hedef olan siyasetçiler var. Bunu kısa bir süre önce de CHP Genel Başkanı da siyasi cinayetler olabileceği vurgusunu yapıyordu. Ama biz daha bunu neden yapıyor falan çok da açıkçası bilmiyorduk.
Doğru.
Şimdi olay biraz daha derinlemesine araştırınca bakıyorsunuz ki ya Kılıçdaroğlu halkın içerisinde çok rahat gezen bir siyasetçi. Yani böyle korumalı, bilmem sıkı tedbirli falan dolaşan birisi değil. Evet. Ve bildiğim kadarıyla 4 polisi vardı, 4 koruması vardı.
6'ya çıkarılmış herhalde.
Hep aynı isimler yer alıyordu ama bu kez durum farklı olmaya başladı ve Baktık koruma sayısında da artış var. Evet. Bunu öğrendiğimizde korumaların sayısının kademeli olarak 12 çıktığını, her kesimle ilgili bilgi gelmeye başlayınca koruma sayısında da artış olduğunu ifade etti. Nitekim ben bugün CHP Genel Başkanı ile de telefonla konuştum. Olayla ilgili arkadaşlara bazı bilgiler geliyor dedi. Arkadaşlar dediği de koruma görevlileri, yani güvenlik görevlilerine evet. bazı bilgiler geliyor. Onlar da kendi işlerinde mümkün olduğu kadar tedbirlerini almaya çalışıyorlar. İfadesi. Ayrıca kendilerine de zaman zaman işte dikkatli, aman dikkat edin şeklinde dosya uyarılar yapıldığını ifade ettiler. Aynı şeyi şu anda koruma görevinde bulunanlar da emniyetten zaman zaman kendilerine bu şekilde genel başkana suikast olabileceği konusunda ihbarlar geldiğini, kendilerinin bu konuda zaten duyarlılık gösterdiğini ama son günlerdeki böyle yaşanan olaylar, işte kurşun atmalar, benzeri böyle hedef haline getirilmelerinde onlar da ciddi endişe ve kaygı duyduklarını ifade ettiler. Yavuz, tabii Türkiye'de siyasi cinayetler geçmişten beri olan bir şey.
Evet.
O nedenle ve yine bu geçmişte Türkiye'de aralarında başbakanların da bulunduğu, Adalet Bakanlığı'nın bulunduğu, işte eski Gümrük Bakanlığı'nın bulunduğu çok sayıda siyasetçiye bu ülke değişik dönemlerde teröristler tarafından öldürüldüğü de bir ülke, şehit edildikleri de bir ülke. O yüzden CHP Genel Başkanlığı'nın koruma sayısının artırılması, güvenlik önlemlerinin artırılması herhalde bir zorunluluktan ve bu anlamlı ihbarlardan kaynaklı.
Ciddiye alındığını da gösteriyor yani bu meselenin. Peki hangi cenahtan geliyor olabilir Saygı abi bu?
O konuda bir şey bilemiyorum ama Türkiye'de şöyle genel başkana dönük daha çok tehditler gördüğümüz kadarıyla söylüyorum. Yani bunu sadece deneyimlere dayanarak söylüyorum. Evet. Daha çok dinci örgütler tarafından geliyor. Hı hı. Çünkü genel başkanı sanki böyle dinci örgütler adeta hedef haline getirmiş durumdalar. Ve bir de tabii siyasi partinin, yani CHP'nin kimliği veya işte partinin genel görüşleri, eğilimi belli kesimlerin, örneğin IŞİD'in hedefidir. Veya işte El-Kaide örgütünün hedefidir bu tür isimler. Geçmiş dönemde de örneğin işte Uğur Mumcu abimiz, Bahriye Üçok hanımefendi, işte Taner Kışlalı, Tarık Dursun, Muammer Aksoy gibi isimler kimse tarafından öldürüldü. Yani böyle sosyal demokrat kimliğiyle tanınan isimler işte dinci örgütler tarafından öldürüldü. O nedenle ister istemez ilk hafta gelen dinci örgütler oluyor. Ülkemizde de dinci örgütlerle ilgili de inanılmaz bir güç var. Yalnız bir de şunu söylemek lazım. Bugün CHP Genel Başkanı'yla konuştuğumuzda şunu da söyledi. Bu ülkemizde geçmişte biri terör örgütü PKK var ama şimdi biz de başımıza dedi AKP hükümeti döneminde IŞİD diye bir terör örgütü belaya geldi. Ve sanıyorum bu da aldığı, kendisinin aldığı özel bilgilerdir ki şu anda dedi IŞİD terör örgütü 70 ilde örgütlenmiş durumdadır. Yani 70 ilde terör örgütü IŞİD'in bir gücü olduğunu, bir örgütlenmesinin olduğunu bugünkü sohbetimizde söyledi. Tabii bu da bu dinci örgütün boyutunu göstermesi açısından da önemlidir. Yani.
Ellerinin nereye uzandığını zaten İstanbul'daki ve Gaziantep'teki o saldırılardan da anlayabiliyoruz ne kadar organize olabildiklerini.
Saldırılardan söz edilmişken tabii bu cami önlerindeki saldırılarda artık rahatsız edici boyutlara ulaştı. Hele hele kurşun göndermek, kurşun atmak falan da bu ancak genelde böyle mafya türü olaylardan bir mesajdır. Yani hayatına son veririm, öldürürüm anlamındaki bir mesaj içeriğinde taşıyor. Hele hele...
Daha kaygı verici olanı buna mesela İçişleri Bakanı'ndan, Başbakan'dan, Cumhurbaşkanı'ndan herhangi bir şekilde tepki verilmemesi ve bu olayın inanmaması gibi geliyor bana.
Yavuz, bir şey söyleyeyim mi? Yani Kılıçdaroğlu düşünün ki Allah aşkına, yani böyle bu işlerde tepkisi mevkisi hiçbir zaman olmaz. Değişik bir ülke olur. Bu nedenle CHP Genel Başkanı'na vallahi samimiyetle söylüyorum, yumruk hastalarda ne güzel olmuş derler için. Bunu böyle belki üstün körü bir açıklamalar yapılır. Şimdi ben o açıklamaları da duymaz olduk. Bir de tabii şu var ya Yavuz, artık iş o kadar işler çığırından çıktı ki doğrudan zaten siyasetçiler, yani biz diyoruz ki az önce senin sorun bunu demek istiyorsun, yani ya geçmiş olsun, çok üzüldüm.
Elbette yani.
Falan demelerini bekliyoruz. Bırakın,
rekabet başka bir şey, demokratik siyaset başka bir şey.
Yavuz, tam tersi yapılıyor. Şimdi bakıyorsunuz doğrudan hedef gösteriliyor. Yani işin daha vahim tarafı, örneğin CHP Genel Başkanı'nın bir televizyonda yaptığı konuşmada diyor ki,
evet onu iki orada, gündür vermeye çalışıyoruz.
Cezaevlerine gittik, işte gönderildi arkadaşlarımız. DHKPC'leri, PKK'lıları onları ziyaret etti deniliyor. İslamcı
örgütlerle de. Evet,
onları diyor ziyaret etti diyor. Ama bir bakıyorsunuz İslami kesim çıkartılıyor. Başında işte PKK'lıları
deforme ediliyor, sansürleniyor ve işe yaranan biçimiyle satılıyor.
Ya o zaman bu kadar olmaz. Şimdi gerçekten sabahleyin Ankara'da bakıyorsun billboardlarda Kılıçdaroğlu kınıyoruz bilmem, her taraf donur.
Şehit Aileleri Derneği mi? Şehitler Derneği mi?
Şimdi şey. Bakın o komisyonlarında, yani cezaevleri alt komisyonunda ki insan hakları komisyonuna bağlı. Evet. Bu komisyona gidenler kimler diye Ayşe Türkmenoğlu mesela komisyonun başkanıydı, alt komisyonun başkanı. Evet. Bu hanımefendinin başkanlığında cezaevleri ziyaretleri yapılıyordu. Bunların içerisinde AKP'li de var, CHP'li de var.
Mehmet Metin Erdün yaptı açıklamayı, ben de gittim diye.
Milletvekillerinin içerisinde. Evet. Ama öyle bir söyleniyor ki sanki CHP'liler gidip özellikle ziyaret etmiş. Bir de yani cezaevinde kim olacak Allah aşkına? Tabii ki işte sol örgüt, sağ örgüt, işte dinci örgüt, işte bölücü örgüt. Bunlar vardır. Yani orada ne bileyim gaziler yoktur veya şehit yakınları falan yoktur ki. Yani cezaevinde neyi görüşeceksin? Tabii ki bunlarla görüşeceksin.
Peki
tabii
bugün
ki organize suç örgütleriyle görüşeceksin.
Peki bugün onların Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamaya ne dersin? Cumhuriyet oturmuşlar Adalet Bakanlığı'nda Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin cezaevinde kaç kişiyi ziyaret ettiklerini araştırmışlar. Bunu da Adalet Bakanı kendisi açıklıyor.
Şimdi bakın Adalet Bakanlığı'nın şunu bilmesi lazım ki Adalet Bakanlığı'nın zaten bu izinli olarak gidilir. Yani bir milletvekili bir cezaevine gideceği zaman Adalet Bakanlığı'na bilgi verilir ve onların bilgisi dahilinde gidilir. Allah aşkına cezaevinde şu anda 180 bin vatandaşımız yatıyor. Her birinin sorunları ayrı ayrı. Buradaki insanların durumlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerektiği zaman getirmek haksızlık mı olur? Ve hakikaten gittikleri için de kutlamak gerekir. Cezaevlerine bu insanlar gittiği için. Niçin? Bak yavrum, bir dönem cezaevlerinde tıklım tıklım askerler doldurulmuşlardı. Evet. Balyoz davası adı altında. 300 civarında asker cezaevindeydi o dönem. Daha sonraki dönemde değişik isimlerle operasyonlarda bu sayı daha da fazla oldu. Yine aynı dönem Ergenekon diye bir örgüt vardı. İşte bugün aralarında Mustafa Balbayan, Tuncay Özkan'ın da bulunduğu ve bugün milletvekili parlamenter olan kişiler. Şimdi bunların bulunduğu cezaevlerine gidip bunların hakkını, hukukunu savunmak, onların anlatımlarını Türkiye'ye anlatmak kötü bir şey mi oldu? Haksızlıkları, kumpaslar onlar anlatarak, bizler dinleyerek, onların anlatımlarını yazarak bu konuyu sürekli olarak gündemde tutuldu.
Tabii.
O nedenle bu cezaevlerine gitmek hakikaten eziyetli bir iştir. Bakın cezaevlerine ben de birkaç kez röportajlar için gittiğim zaman biliyorum. Cezaevinde milletvekili de olsan, avukat da olsan bir takım prosedürler var. Onları yerine getirerek gidiyorsunuz. Duyarlı kapılardan geçiyorsunuz. İşte
aramalar hassas oluyor.
Üzerinize herhangi bir işte metal bir şey olduğu zaman defalarca girip çıkıyorsunuz. Gerektiği zaman ayakkabınızı çıkartıyorsunuz. Yani görüşme dediğiniz zaman bunlar yani. Ve her biri zahmetli. Şimdi Ankara diyelim ki Sincan cezaevi. Bir gidip gelmesi bir milletvekilinin hakikaten oraya fedakarlıktır, onu da söyleyeyim. Ama önemli bir hizmet olduğunu da söyleyelim. Ve şu yapılan olaylara bakıldığı zaman da cezaevlerindeki bir takım olayların, sorunların gündeme getirilmesi, orada bulunan devlete teslim edilmiş ama birçok hakkından, hukukundan yoksun olan insanların sesini kim duyuracaksa, Kudüs'ü okurların veya cezaevinde benzer durumda olan hastaların haklarını kimler savunacaktı? Bakıyorsunuz işte milletvekilleri gittikçe biraz daha konuya duyarlılık gösterildikçe bunlar yapılıyor. O nedenle yani milletvekillerinin cezaevine gitmesi, onları tahliye etmesi anlamına gelmez ki. Yani milletvekilinin herhangi böyle bir yetkisi, sorumluluğu yok ama bir sorunu.
Orada cezaevi şartları, mesele o cezaevi şartları. Belki tabii de yargılandıkları davayla ilgili bir haksızlık, bir hukuksuzluk, bir imkansızlık varsa ya, onun duyurulması.
Ya hocam bunlara sonuçta baktığınız zaman karar veren de bunlar değil. Bunlar sadece bir sorunlu, sorunları gündeme getirir. Ne diyeyim? Cezaevlerinin yemekleri doğru düz çıkmıyor. Kardeşim bu ülkede eğer insanlar cezaevine konulmuşsa sen devlet olarak bunlara sana teslim edildiğine göre bunların sağlığından, oradaki şartların iyi durumundan devlet olarak sizler sorumlusunuz. Gereğinin yerine getirilmesi. Ve bunlar ayrıca yasal bir komisyondur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunla korunmuş bir komisyondur. Ve bu kanunla korunan komisyonlarda da bunların yapılmasına son derece doğal olarak bakmak lazım.
Ama bugün geldiğimiz noktada onlar bile bir propaganda aracı olarak kullanılabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz Saygı Öztürk katıldığın için, verdiğin bilgiler için. Şimdi Saygı Öztürk'ün dikkat çektiği bir nokta var. Yani açıklamanın deforme edilerek kullanılıyor olmasına çok ciddi tepki var. Bir açıklama var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. O açıklamanın bir bölümü alınıyor. Billboard yapılıyor. Billboardlara afiş yapılıyor. Asılıyor Ankara'da. Cumhurbaşkanı onun bir bölümünü kullanıp eleştiriyor. Adalet Bakanı cezaevleri ziyaretleriyle ilgili açıklama yapıp bir yangın varsa o yangına benzin dökmek için çaba sarf ediyor. Ve bütün bunların neticesinde de cami avlularında yaşananları görüyoruz. Şimdi cami avlularında yaşananlar deyince özellikle bu iş önce Ankara'da başladı ama sonra Fatih Camii'ndeki şehit cenazeleri sırasında başlamıştı. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir güvenlik zafiyeti değil, aslında hem Başbakan'a, hem eski Cumhurbaşkanı'na, hem İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı'na yönelik bir güvenlik zafiyetinden bahsetmek lazım. İşin siyasi yönünü birazdan konuşacağız Mehmet Bekeroğlu'yla ama şu Fatih Camii'ndeki olayı bir size aktarayım da yani nasıl bir aslında zafiyetin ortada olduğunu net olarak görün isteriz. Cami çıkışında Kılıçdaroğlu'na saldırmaya kalkan Tunç Ezer kendisine müdahale eden polislere önce şehidin bir yakını olduğunu söylüyor. Sonra da mahalleden arkadaşıyım diyor. Üzerinde zaten polis tişörtü var ve şöyle bir konu diyalog geçiyor aralarında. Çevik kuvvet amiri diyor ki bir saniye bir sakin olun diyorum. Allah'ım ya Rabbim ya diyor Tunç Ezer. Bir sakin ol diyor. Bir sivil geliyor arada. Ben abiyim ben de diyor. Sivil polis müdür dur diyor. Şu kimliğini bir alalım. Abi olduğunu söyleyen kişi şehit yakınıyım bu kardeşim benim diyor. Tunç Ezer Zeki amcam nerede? Polis müdürü kimliğimi arka cebimden almaya çalışıyor diyor. Tunç Ezer hayırdır diyor. Polis müdürü polisim kimliğini vermek zorundasın diyor. Hırsız mısın sen diyor. Ve bütün bu arbedeler kameralarda görünüyor. Yani çok enteresan. Sonrasında bu adamın işte uyuşturucudan, darttan, şundan bundan falan poliste kayıtları olduğu çıkıyor. Sosyal medya hesaplarına girildiğinde orada gözaltına alınan insanların tamamının silahla çekilmiş fotoğrafları da var. Ve bunlar hem Cumhurbaşkanı'na hem Başbakan'a, eski Cumhurbaşkanı hem Başbakan'a son derece yakın, hemen peşinde olan insanlar. Yani bununla konuşulması lazım ama siyaset o kadar öne çıktı ki bu güvenlik zafiyetleri artık biraz geride kalmış gibi görünüyor. Kimse sormuyor yani İstanbul valisine. Bu adam burada ne yapıyordu? Nasıl girdi buralara? Cebinde kurşunla bu adam ana muhalefet partisinin liderinin yanına nasıl geldi? Bütün bu sorulara yanıt aranması gerekirken biz bugün yine Edirne'deki gerilimi konuşuyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da Hürriyet Gazetesi'nden Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek'e bir açıklama yapmış. Bugün gazetede de var. Bir iki satır da ondan aktaracağım. Bunları yapanlar AK Partili diyor Fatih'teki mesele için. Şehit yakınlarıyla ilgisi yok. Şehidimizin iki kardeşiyle babasıyla konuştum. Kocatepe'de yaşananların görüntüsünü izledik. Polisin saldırganı serbest bıraktığı açıkça görülüyor. Fatih'teki olaya bakıyorum. Saldırgan ikinci sırada, hatta başbakanla konuşuyor diyor. Bir diğeri sabıkalı olduğu halde başbakanla kucaklaşabiliyor. Polis bunları tanımasa başbakana bu kadar yaklaştırır mı? Ankara'daki afişleri asan vakıf da AKP bağlantılı bir vakıf. Başbakanın hemen arasında duran saldırgan bana değil de Başbakan Binali Yıldırım'a bağırsa, Binali Yıldırım dışarı dese ne olurdu bir düşünün. Bize olunca polis niye müdahale etmiyor diyor. Kurşun atmanın ölüm tehdidi olduğunu herkes bilir. Üzüntü verici nokta savcının bunları serbest bırakması. Niye serbest bırakıyor? Tutuklanmaları için öldürülmem mi gerekiyor? Savcının burada büyük sorumsuzluğu var, bari mahkemeye gitseydi diye isyan ediyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Şimdi oluşan bu sert siyasi ortamı konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ile İstanbul Milletvekili. Merhabalar Sayın Bekaroğlu, hoş geldiniz.
Merhaba, yayınlar.
Teşekkür ederiz. Bir taraftan şehit cenazeleri var. Bir taraftan şehit cenazelerindeki törenlerden yükselen bir feci bir siyasi gerilim. Bir taraftan hükümetin yaptığı açıklamalar var. Bugün mesela Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'ye gitti ve Edirne'de şehit eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte cenaze namazında saf tutmak istemedi. Emniyet müdürüyle yer değiştirdi. Bu görüntü nasıl oluştu sizce ve tabii bu görüntünün dışına çıkabilmek için ne yapmak lazım?
Önce bu güvenlik zafiyetiyle ilgili birkaç cümle söylemek isterim.
Buyursunlar.
Siz de biraz evvel anlatıyordunuz.
Evet.
Gerçekten güvenlik zafiyeti had safhada. Terör örgütleri ya da herhangi bir bireysel olarak sansasyonel bir iş yapmak isteyen insan çok rahat bir şekilde her şey yapabilir. İstediğine suikast düzenleyebilir. Yani tabii istediğini derken muhalefeti kastediyorum.
Evet.
Her şeyi yapabilir. Yani bırakın şehit cenazelerinde filan, en korunması gerektiği yerler işte meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi.
Evet.
Kapıda durduruyor polis. Milletvekilleri arabalarıyla dışarıya doğru bu kuyruk oluşuyor. Yanaşıyorum, ya arkadaş niye, ne yapayım diyor işte, arıyorum diyor. Yana çekerek niye aramıyorsun? Vallahi diyor işte böyle yapıyoruz eskiden beri. Ya arkadaş, eskiden beri böyle yapılmaz. Burada milletvekilini hedef haline getir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ya, çok ciddi bir güvenlik zafiyeti mevcut. Ve bu tabii muhalefet...
Tansiyon da çok yüksek. Tansiyon da çok yüksek yani.
Tansiyon çok yüksek. Onu biraz evvel, biraz sonra konuşuruz. Hı hı. Ama ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Her alanda ciddi bir güvenlik zafiyeti var. Bunun bir defa altını çizmek lazım.
Evet.
Bunu burada yani Fatih Camii'nde olduğu gibi elini kolunu sallayarak isteyen istediği şekilde gelebilir ve her şeyi yapabilir. Yani
evet.
Tuhaftır yani bu insanlar neredeyse emniyet güçleriyle, polisle, abi kardeş gibi yani çok ciddi bir
az
şey
önce
var.
Diyaloğu aktardım yani polis memuruna muameleyi görebiliyorsunuzdur herhalde. Yani karşılıklı diyalog bile son yani derece
bu,
enteresan.
Yani devlet dahil devletin içinde bulunduğu bir organizasyonun bir parçasıdır ya bu iş. Ya da Türkiye'de güvenlik denen şey bütünüyle çökmüş. İkisinden biri. Yani
işte
güvenlik
demin,
açısından
demin
bunları
söylemiş olayım. Demin şunu söylemek istedim. Yani bir de tansiyon yüksekliği. İkisi birleşince zaten hani bir kaygılı bir ortam ortaya çıkıyor. Bir taraftan bir zafiyet görüntüsü var. Bir taraftan çok ciddi bir siyasi tansiyon yüksekliği var. Tabii bunun oluşturduğu bir risk var. İkisi birleşince endişeleniyor insan herhalde.
Kesinlikle. Yani herkesin endişelenmesinde fayda var. Endişelenirse belki bir takım tedbirler alınır. Ama şu tansiyon yükselişi yani böyle bir anda Türkiye'de şehit cenazeleri olmuş, bunlara bağlı olarak hassasiyetler yükselmiş, işte bu da belli toplumda belli bir tansiyona sebebiyet vermiş, böyle filan değil. Tamamen kontrollü planlı bir tansiyon yükseltme söz konusu. Bakın en son Sayın Genel Başkanımızla ilgili hadise 11'de televizyon programı bitiyor. Bir tane vakıf saat sabah 6'da bütün Ankara'nın billboardlarını koca koca büyük dev şeylerle dolduruyor. Saat 1'de Genel Başkanımıza saldırı oluyor. Saat 4'te sarayda muhtarlarla konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı dümdüz ediyor, hedef gösteriyor. Yani bunlar tesadüfen bir şey gerginlik oluşmuş filan değil yani. Bilinçli bir gerginlik oluşturdu. Niye oluştur diyor.
Bilinçli. Kime ne faydası diye var bunun? Tabii.
Bunu bizzat yani saray ve etrafındakilere faydası var. Öyle sanıyorlar kısa vadede. Uzun vadede hiç kimseye bir faydası yok. Ona da faydası yok. Millete de faydası yok. Hiç kimseye, muhalefete de hiç kimseye faydası yok.
Yani Allah korusun vadede, şu yüksek tansiyonda birinin başına bir şey gelse Türkiye'deki atmosferi düşünebiliyor muyuz? Evet. Zaten uğraştığımız konulara bakar mısınız?
Onu da bir sindirme aracı olarak kullanacaklar. Türkiye'deki atmosfer bu bilinçli bir atmosfer. Bu her şeyi örtüyor. Bakın terörle mücadele, terör bu noktaya niye geldi? Böyle bir soru var vatandaşın kafasında. En tehlikeli yani hükümet için, yönetim için en tehlikeli soru.
buraya nasıl geldik? Haziran'dan sonra buraya nasıl geldik? Herkes biliyor. Şimdi bu herkesin bildiğini sürekli şekilde unutturmaya çalışıyorlar. Bu algı operasyonunun önemli bir parçasıdır. Ben psikiyatri uzmanıyım, politik psikoloji hocasıyım.
Evet.
Yani bunu en büyük tehlike etmek için en tehlike nereden geldi? Niye 600'e yakın insanımız öldü? Hatta soracak o bir taraftan Kürt anneleri de ne oldu benim 17-18 yaşında çocuklar? Niye ölüyor? Bu şehirler niye yıkılıyor diye soracak. Bir defa bu soruyu sordurmamaya çalışıyorlar. Başka her alanda problem var. Diplomadan tutun da Amerika'da istiskal olmaya, Almanya ile ilişkilerden Türkiye ekonomisinin nereye gittiğine kadar her alanda belirsizlikler var. Ve her alanda böyle bir yapay gerginlikle sanki bunun şeyi Kılıçdaroğlu iktidardı mı? İktidara mı geldi? 13 senedir nasıl bir sorumluluğu var? Ne yaptı da bu terörün sorumlusu Kılıçdaroğlu oluyor da önüne mermi atıyorsunuz mafya usulü? Ya görebiliyor musunuz? Ölüm tehdidi var. Küçük düşürmek var. Ne yaptı? Yani bu adam en kötü ihtimalle dersin ki iyi muhalefet yapamıyor. Yani ya, iyi muhalefet yapamıyor diye bütün bu ölümlerden şu kadar insanın cenazesinden sorumlu mudur?
Terör örgütünün yanında duruyor diye.
Yanında duruyor. Terör örgütünün yanında duruyor. Nasıl duruyor terör örgütü? CHP'nin genel başkanı terör örgütünün yanında duruyor. Terör örgütünün yanında sen durdun arkadaş. İşte terör örgütünün yanında sen durdun. Niye durdun sorusunu ötelemek için, örtmek için bütün bunlar yani. Bu şimdi, psikolojide böyle bir şey.
Bir müsaade,
yani savunma mekanizması, tipik bir savunma mekanizması yani. Ben bir şeyden dolayı bir eksiklik hissediyorum. Hayır ben yapmadım diyorum, inkar ediyorum. Ama bu beni rahatlatmıyor. Bu sefer yansıtıyorum, projeksiyon karşı taraf yaptı diyorum. Bu şekilde rahatlamaya çalışıyorum.
Ama bunun çok sık tekrarlandığına da şahit oluyoruz. Müsaade eder misiniz? Muhafazakar kanadın önemli gazetecilerinden ve son dönemde biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasının açık olduğunu da bildiğimiz Karar Gazetesi'nden Elif Çakır bugün bir yazı kalemi almış. Aslında sizinle benzer şeyleri söylüyor. Şunu diyor: sevelim ya da sevmeyelim, hoşnut olalım ya da hoşnutsuz olalım, beğenelim ya da beğenmeyelim, bütün bu duygularımızı gösterebileceğimiz bir yer var, sandık. Vatandaş keyfimiz isterse, halk olarak beğenirsek gideriz, basarız mührümüzü, atarız oyumuzu sandığımıza diyor ve devam ediyor. Veznecilerdeki alçak saldırıda şehit olan polislerimizin cenaze törenine katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yapılan ayıptan, gösterilen saygısızlıktan bahsedeceğim diyor. Fatih Camii'nde katil diye bağırıldı. Törene gönderdiği çelenk parçalatıldı ve önüne mermi atıldı. Katıldığı bir önceki şehit cenazesinde ise yumurtalı saldırıya uğradı. Peki bir sonrakinde ne olacak ve biz nereye doğru gidiyoruz? Cenaze törenine, hele hele şehit cenazesine giderken bir insan yanına mermi ya da yumurta alır mı? Bir ülkenin, muhalefet partisinin liderinin başına böylesi tehditvari bir hadise geldiğinde ülkenin güvenliğinden sorumlu olan iktidar yetkililerine düşen bunu hemen kınamaktır. Suçlu ya da suçluların ivedilikle bulunması için ilgili birimleri harekete geçirmektir. Devlet adamlığı da, devlet terbiyesi de, devlet geleneği de bunu gerektirir. Vatandaş tepkisi normal bir durum, ki İbrahim Kalın'ın sözleriydi bunlar. Kılıçdaroğlu söylediği sözlere baksın türünden açıklamalar yapmayı değil. Kaldı ki AK Parti iktidarı daha düne kadar bu tür yuhalamaların, taşkınlıkların, kışkırtmaların mağduriyetini yaşadı. Şehit cenazelerinde yapılmaya çalışılan siyaset mühendisliğinin kimseye dün de bir faydası yoktu, bugün de bir faydası yok. Ve devam ediyor, diyor ki eğer diyor 31 Ekim 2015 gecesine kadar ülkenin yönetiminde Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ve kadroları olsaydı, yani 1 Kasım seçimine kadar Türkiye'nin son 14 yılında CHP kadroları olsaydı, İçişleri Bakanı CHP'li olsaydı, Dışişleri Bakanı CHP'li olsaydı, Adalet Bakanı olsaydı ve devam ediyor, belki diyor o zaman bir şey söyleyebilirdiniz ama bugün itibariyle hangi vicdanla bu iş yapılıyor diye isyan etmiş adeta Elif Çakır. Kabataş'la ilgili yaptığı günaydın haber nedeniyle çok ciddi eleştirilen Elif Çakır'ın sözleri bunlar. Yani aslında normal düşünen herkesin de böyle soruları sorması gerekirken bir bakıyorsunuz işte iki cümleden yola çıkarak Adalet Bakanı bugün diyor ki CHP'li milletvekilleri cezaevlerini şu kadar ziyaret etmişler. Yani biraz daha üstüne gidiliyor, bir siyasi proje uygulanıyor
ya,
görüntüsü
onu aynen net diyor, siyasi proje uygulanıyor. Yani bunu başbakan ne kadar farkında bilmiyorum, o da uyanıktır, öyle çok görüş böyle görünüyor, bakmayın. Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı açık söylüyor, bak CHP milletvekili olarak söylüyorum, suçluyorum, açık söylüyorum. Bunlar oturuyorlar,
bir algı operasyonu olarak planlıyorlar ve yapıyorlar. Yani dolayısıyla birinci derece failleri bunlar saydığınız isimler. Oturuyorlar ve yapıyorlar bunları. Bütün bunları bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Yani tesadüfen, hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Dolayısıyla yani bunu suçluyor. Evet, yani şu işe bak, grup başkanındakini çıkıyor, tasvip etmiyorum ama CHP genel başkanı böyle dedi. Efendim bilmem ne yapmıyorum ama Adalet Bakanı bilmem ne.
Hepsi benzer ne cümleler kullandılar sözcülerin.
Ben Fazilet Partisi milletvekili olarak da cezaevleri komisyonundaydım ve giderdim.
Siz yani o dönemde...
Yani CHP'cisini de PKK'lısını da ziyaret ederdim.
İsyanı bitirmek için
EYP'miz... Recai Kutan'la, bakın beyefendi, Recai Kutan'la beraber gittik. Leyla, Zana'yı, Selim, Sada, Hatip Bicde'yi, Orhan Doğan'ı, rahmetli Ulucanlar cezaevinde ziyaret ettik. Yani bunu sorduk, bir eksiklik var mı, bir sıkıntınız var mı diye. Cezaevi İnsan Hakları Komisyonu'nun en temel görevlerinden biri budur. Bunları yapar. Burada AK Parti milletvekilleri de bulunur, MHP'liler de, HDP'liler de, CHP'liler de bulunur. Adalet Bakanı, bu ülkenin Adalet Bakanı hala ülkenin ana muhalefet partisi şu saldırı olmuş, insanlar bu kadar gerginken bu provokasyonu yapıyorsa bizzat ve bizzat bu işin içindedir. İddia ediyorum, bu işin içindedir. Başka türlü yapamaz. Bu kadar bir sorumsuz olamaz bir insan. Mümkün değil. Yani ne demek ki Allah korusun bir cenazede bir yerde bir milletvekiline bir şey yapıldığını düşünün. Kılıçdaroğlu'na bir şey olduğunu düşünün. Bu ülkedeki fay hatlarını, gerginlikleri, kutuplaşmaları bilmiyor muyuz? Allah korusun. Bir
bugün Edirne'de, şey Edirne'de, başlasa, Edirne'de
onlarca insan ölse ne olacak?
Allah korusun. Edirne'de sınırdan dönüldüğünü görüyoruz. Yani bir gerilim yaşandığının görüntülerini izledik
oradaki
buradan.
Oradaki insanlar da gergin tabii. CHP'liler de gergin. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Ne demiş Kılıçdaroğlu? Ne demiş televizyonda Ahmet Hasan'ın
programında? Şimdi müsaade eder misiniz? Onunla ilgili de bir notu aktarayım bizi dinleyenlere. Sizin yorumunuzu biraz bir farklı yönden de bir yorum rica edeceğim. Ahmet Hakan bugün izinli olduğu halde bir köşe yazısı yazmış. Kendi programıyla ilgili ve sonrasında olanlarla ilgili. O da aynı şeyi söylüyor. Ne dedi diyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafsız bölgede? Şunu dedi. Biz toplumun ezilen tüm kesimlerine kucak açıyoruz. Kağıt toplayıcılarına da, fındık üreticilerine de, taşeron işçilere de, emeklilere de, mevsimlik işçilere de hepsine kucak açıyoruz. Cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlerin sorunlarına eğilirken de bir ayrım yapmadık. Cezaevinde tutuklu ya da hükümlü olup hasta olan PKK'lıyı da, DHKPC'liyi de, kader kurbanlarını da, İslamcıyı da dinledik. Kılıçdaroğlu diyor bu sözleriyle CHP'li milletvekillerinin hazırladığı ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran cezaevi raporuna gönderme yaptı diyor. Ergenekon, Balyoz, PKK, İPTC, DHKPC, kader kurbanları hiçbir ayrım yapmamışlardı o raporda. Önemli sağlık sorunları nedeniyle cezaevlerinde ölmeye yatmak zorunda kalan tutuklu ve hükümlere dikkat çekmişlerdi. Ne var bunda kardeşim diyor Ahmet Hakan. Cezaevlerinde kalan her türlü tutuklu ve hükümlüye sağlık hizmeti verilmesin mi? Sağlıkları bozulan, hastalıkları inleyen tutuklu ve hükümler ölüme mi terk edilsin? Bir muhalefet partisi böyle bir sorun varsa bu sorunla ilgilenmesin mi? Bir siyasi parti cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlerin sağlık sorunlarıyla ilgilenince o tutuklu ve hükümlerin suçlarına ortak mı olmuş olur? Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından yola çıkarak devam ediyor ve aha da itiraf etti PKK, DHKPC'lileri ziyaret etmişler diye tevzirat yapmak, cımbızlamanın, çarpıtmanın, algı operasyonunun, üste çıkma çabasının, gargaraya getirmenin daniskası değil midir gargaraya getirmenin? Kemal Kılıçdaroğlu Habur'a imza atsaydı, Oslo'da görüşme yapsaydı, İmralı'ya sefer düzenleseydi, Öcalan'ın cezaevi koşullarını düzeltseydi, Diyarbakır meydanlarında Öcalan'ın mesajlarını okutsaydı, Sırrı Süreyya Önder'le Altakya Verküla olsaydı, Kandil'in komşu kapısı olmasını sağlasaydı, Dolmabahçe'de fotoğraf verseydi, asfaltlara döşenen bombalara göz yumsaydı, PKK bizi kandırdı deseydi, bunların tümü değil sadece ve sadece birini yapsaydı ne yaparlardı Kemal Kılıçdaroğlu'na? Asmazlar mıydı, sürüklemezler miydi, kurşunları dizmezler miydi? Ayıptır, yazıktır, günahtır diyor. Hani sizin farkınız diye de devam ediyor. Hani sizin ahlakınız, hani sizin vicdanınız, hani sizin dininiz, hani sizin imanınız. Şimdi muhafazakar bir iktidardan bahsediyoruz. Burada deforme edilen, eksik söylenen ya da yanlış aktarılan cümleler de söz konusu. Ve Ahmet Hakan da diyor ki hani sizin imanınız, hani sizin dininiz. Siz de muhafazakar bir kökenden geliyorsunuz. Geçmişte birlikte de politika yaptınız bu isimlerle.
Yani muhafazakarlıktan dindarlığı kastediyorsanız köken gelme falan değil. Hala da öyleyim.
Hala da öylesiniz. Evet.
Herhalde.
Aynen, yani onu tarif edeyim diye söylemiştim zaten.
Evet,
birlikte
evet,
de politika
evet.
Yaptınız. Yani dinen de son derece sıkıntılı bir pozisyon değil midir bu?
Elbette din açısından da sıkıntılı bir pozisyondur. Bir devlet
aklı açısından da sıkıntılı pozisyondur. Sokağı devlete hakim kılmak anlamına gelir. Bakın hiç bu işle ilgisi yok. Başka bir olaydan birkaç cümle izin verin.
Buyurun.
Biliyorsunuz bu Özgecan cinayeti olay var. Hı hı. Katilleri cezaevinde infaz edildi.
Doğru.
Şimdi sokağa sorarsan diyor ki sokak elbette bu tecavüzcünün hak oh oldu, iyi oldu diyor.
%100. Yani
duygusal olarak böyle diyor.
%100 tabii.
Böyle diyor. İyi oldu. İyi olmadı. Niye iyi olmadı? Ya burada bir devlet var, devlet ha. Bir hukuk var. Yasa var. Hakim var, yargıç var, cezaevi var. Hepimiz buna bağlıyız. Bu olmazsa kargaşa olur. Hepimiz gideriz. Olmayız yani. Hiçbirimiz bu ülkede birlik içinde, bütünlük için hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla o hukuku korumak zorundayız. Cezaevlerinde de, devlet dairesinde de, her yerde de. Sokakta insanın hissiyatı üzerinden siyaset kurarsanız insanlar birbirlerini yer. Onun için dedim tarihsel fay hatları var. Tarihsel düşmanlıklar var, bölünmeler var, kutuplaşmalar var. Bunların üzerinden siyaseti kurmak ve bunların üzerinden kendini öne çıkarmak kısa zamanda elbette işine yarayabilir. Belki de birkaç puanı kalmıştır referandumda %50'yi geçmeye. Bu şekilde yaparak belki bu birkaç puanı alacaktır. Ama toplum ileride birbirine girdikten sonra, toplum millet olmaktan çıktıktan sonra Başkan Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da hiç kimseye de bir işine yaramaz. Dolayısıyla biraz sorumlu davranılması gerekiyor. Yani bir Adalet Bakanı, tamam Adalet Bakanı, bu Adalet Bakanı değil mi? İnsanlara işaret ederek Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken hazır ola geçiren milleti. Bunlar değil miydi? Niye o İstiklal Marşı okurken Atatürk'ün şeyin karşısında niye esas duruşta duruyorsunuz diye. Peki yaşayan bir faninin mesajı karşısında esas duruşa kaldıran bunlar değil miydiler? Bu nasıl bir din? Hangi İslam'da var? Nerede var? Ya İslam'la falan ilgisi yok bunların.
Hayır bu aralar konuşmaların tamamını dinlediğimizde yani konuşmaların içeriğinde yaklaşık yani yarısında biz Allah, din, cami, ezan, bayrak meselelerini duyuyoruz da o nedenle herhalde insanlar biraz da bu hani nerede iman, nerede din diye soruyorlar.
Elbette, haklı olarak soruyor. Bu nasıl bir din?
Yoksa tabii ki din değil, insan olduğunuz zaman zaten bir vicdan ve doğruluk diye bir şey var, ahlak var yani. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bekaroğlu katıldığınız için. Sağ olun, hoşçakalın. Mehmet Bekaroğlu ile konuştuk efendim. Kimseye bir faydası olmaz dedi bu siyasi gerilimin. Allah korusun birinin başına bir şey gelse, yani belki kısa vadede referandumda eksik kalan birkaç puan toplanabilir. Bir referandum olacaksa eğer o da. Ama başbakan olsa, cumhurbaşkanı olsa, devlet başkanı olsa, ismine ne derseniz deyin. Türkiye'de kutuplaşma bu noktaya vardıktan sonra fay hatlarıyla ilgili politikalar, ayrıştırıcı politikalar böyle uygulanırsa kimse bundan bir sonuç alamaz. Kimseye de bir katkısı olmaz. Uzun mesafede ancak kısa mesafede belki bundan bir katkı sağlanabilir dedi. İşin çok tehlikeli boyutlara doğru yürüdüğünü hem Saygı Öztürk hem de Mehmet Bekaroğlu aktardı.
Bazen komik.
Komplo demiyorlar mı mesela? Kemal'in başını belaya sokacak.
Bazen ilginç.
3 gizli tanık bulunuyor. Biri diyor ki bunların hepsi PKK'lidir diyor. Birisi diyor ki bunların hepsi DHKP'cilidir diyor. Biri de diyor ki bunlar diyor bütün örgütlere diyor yardım eder.
Bazen çarpıcı.
Bu son terörist annesinden henüz doğmadıysa da sahadaki askerin buna yapacağı bir şey yok.
Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatleri arasında RSFM'de.
Efendim devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yani bir karar aldı. Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılmak istediğini söyledi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıktı. 2 günlük bir ziyaret planlanıyordu. Çünkü cenaze töreni de 2 gün üzerinden planlanmıştı. İlk gün Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninin yapıldığı noktada bulundu. Ancak bir takım taleplerinin kabul edilmediğine ilişkin bilgiler gelmeye başladı Ankara'ya. İşte o talepler kabul edilmeyince de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini yarıda keserek Türkiye'ye dönüş yoluna geçtiği bilgisi. Hem bunu konuşacağız şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanarak İlhan Tanır'la hem de Rıza Zarraf'la ilgili yeni gelişmeleri ama önce tabii şu Muhammed Ali ve cenaze töreni meselesini konuşalım istiyoruz. İlhan Tanır da telefon attığımızda Cumhuriyet Gazetesi Washington temsilcisi. Merhabalar İlhan Tanır.
Merhabalar Yusuf Doğan.
Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında 2 gün kalacaktı diye biliyoruz. Amerika'da ve 2 günlük o cenaze törenine de katılacaktı. Buraya gelen haberler Cumhurbaşkanı'nın Kabe'den getirdiği örtüyü Muhammed Ali'nin tabutunun üstüne koymak istediği ancak ailenin buna karşı çıktığı, başında Kur'an okumak istediği Diyanet İşleri Başkanı'yla buna da karşı çıkıldığı ve kızdığı yarım bırakarak geri döndüğü biçiminde senin kulağına neler geldi? Senin bilgilerini almak isteriz.
Teşekkürler öncelikle. Ben Kentucky'ye gitmedim fakat Washington'dan izledim. Benim bahsettiğiniz o duyum haberler dışında bir duyumum daha oldu. O duyumumda Erdoğan'ın Amerika'ya indiğinden itibaren tansiyonlu bir inişin olduğu, hatırlanınca veya görüldüğü gibi Erdoğan'ın koruma güçleriyle Amerikan gizli servis yetkilileri de bir itişme kakışma yaşadı. Bunun ilk olmadığı, havaalanında da buna benzer bir tansiyonun olduğu duyumunu aldım. Şu söylenebilir, Erdoğan o cenazeye gelen yabancı bir devlet başkanıydı. Belki de tek bir devlet başkanıydı. Merkezinde olmak istediği görülüyor. Merasimin merkezinde olmak istediği anlaşılıyor. Fakat bunun Muhammed Ali'nin ailesi tarafından o bahsettiğiniz taleplerin reddedilmesi ve de Perşembe günü cenaze namazı esnasında kendisinin herhangi bir şekilde öne çıkamaması nedeniyle bu geziyi 9 ile 11'i arasındaydı. Yani 3 gün gibi görünüyordu. İlk gün gecesi keserek geri dönmüş oldu.
İftardan sonra geri dönmüş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Muhammed Ali üzerinden yürüsek nasıl basındaki durum ve ilgi, alaka veya işte Türk Cumhurbaşkanı'nın orada olmasına ilişkin herhangi bir şey görünüyor mu? Bu meseleler hiç orada konuşuldu mu?
Amerikan basınında Erdoğan'ın gelişi haber olmadı.
Haber olmadı.
Şu ana kadar olmadı. Sadece Türkiye'yi çok yakından izleyen uzmanlar farkına da vardı kendisinin gelmesi. Şu anda Erdoğan daha çok Rıza Zarrab olayının biraz daha Amerikan basınında ilgi görmeye başlamasıyla, bugün de önemli İngiliz dergisi The Economist'te yine Rıza Zarrab hakkında önemli bir yazı çıkmasıyla Erdoğan'ın ismi daha çok anılıyor bugünlerde.
Peki Muhammed Ali'nin cenazesi konuşuluyor ama, değil mi?
İlk gün vefat haberinin geldiği günlerde evet, Amerika'nın ana kanalları CNN'den tüm diğerlerine kadar yer verdiler. Fakat dün çok fazlaca aslında bakarsanız cenazesi yer bulmadı. Bugün itibariyle televizyonlarda artık Muhammed Ali yok. Donald Trump ve Hillary Clinton'ın birbirleriyle Twitter üzerinden sataşmaları ve de başkanlık kampanyaları daha çok yer kaplıyor.
Hayat başka yürüyor orada. Peki gelelim tabii kritik mesele Rıza Zarrab olayına. Yeni gelişmeler var. Sen de söyledin, Amerika Birleşik Devletleri'nde basın biraz daha fazla ilgi göstermeye başladı diye. Hem o ilgiden biraz bahsetmeni rica ederiz, hem de yeni gelişmelerden uygunsa.
Şu anki beklenti hakimin bu kefalet talebine nasıl cevap vereceği. Bu kararın en erken salı günü, belki de çarşamba günü çıkacağı bekleniyor. Daha önce önümüzdeki hafta demişti. Yani bu hafta içerisinde bekleniyordu aslında. Ama dün hakim Rıza Zarrab'ın pasaportlarını istedi.
Pazartesi o önemli bir şey gibi hep aktarıldı Türkiye'ye. O 3 pasaportu istemiş olması.
Başsavcılık kaynaklarıyla ben dün görüştüğümde avukatları, Rıza Zarrab'ın avukatları bunu iyi bir haber olarak algıladıklarını duydum. Bunun Rıza Zarrab'ın kefalet talebinin kabul edileceği şeklinde bir haber olarak algıladıklarını duydum. Başsavcılık kaynakları ise halen kendilerinden eminler ve de Berman'ın, hakimin Rıza Zarrab'a kefaletle serbest kalmasına kabul etmeyeceği düşüncesindeler ve Braffman'ın da, avukatının da aslında şimdiye kadar birçok kez yanıldığı görülüyor. Bu hafta sunulan dokümanlarda şu söylenebilir ki Rıza Zarrab geçen haftaya oranla bu hafta biraz daha kötü. Çünkü yeni gelen belgelerde İngilizce ve Farsi dillerini artık bildiği, gayet iyi bildiği öne çıktı. Ondan dolayı...
Bu da yalan beyanda işte, bulunduğu manasına geliyor değil mi o zaman?
Evet. Ve de Amerika'da tabii ki insanlar yalan söyler ama resmi kurumlara bir yalanın ortaya çıkması, dürüstlüğün zedelenmesi gerçekten çok dikkat edilir. Şu anda biraz öyle bir durumda. Ayrıca ona söylenen şey, Rıza Zarrab'ın bütün korumalara rağmen kefaletle çıktığı takdirde oradan kaçması, bir şekilde böyle bir durumun yaşanması hem Braffman'ın hem hakimin kariyerlerinin bitmesi demektir. Çok büyük bir riski var. Ondan dolayı başsavcılık halen Rıza Zarrab'ın kefaletle serbest bırakılmasını beklemiyor. Hepimiz göreceğiz.
Son gelen belgeler hala Türkiye'de konuşuluyor. Mesela Acun'la gideceğiz, uçağı hazırlayın, Dubai'ye gideceğiz falan diye. Yeni bir şeyler var mı? Yeni bir duyumun var mı İlhan Tanır? Senden duyuyoruz zaten bunların büyük çoğunu da.
Teşekkürler. Ben 145 sayfalık o WhatsApp görüşmelerini okudum. O WhatsApp görüşmelerinin çok büyük bir çoğunluğu. Rıza Zarrab Dubai'de aldığı yatı var. İsviçre'de başka bir yat alıyor. Yazın dalmaya...
Ha, birden fazla yat alıyor yani. Hoşuna gittikçe.
Evet, evet. Hı-hı. Bir tane yani oldukça da enteresan pazarlıkları vesaire WhatsApp üzerinden yapıyor görüldüğü itibariyle. Bu yardımcısı, Adem isminde bir yardımcısı var. Hı-hı. Bütün işin işlerine baktığı görülüyor. Yani kısacası o WhatsApp görüşmelerinden aslına bakarsanız çok fazlaca magazin dışında çok fazlaca bir bilgi yok gibi. Hı-hı. Ama şu eklenebilir. 17 Mart'ta Amerika'ya gidiyor. Biletini aldığı görülüyor. 19 Mart'ta da Amerika'ya gidiyor. 17 Mart'ta ayrıca Hürriyet gazetesinde çıkan ve Rıza Zarrab'ın 2011'deki Suudi Arabistan Büyükelçisi'ne girişilen bir suikasta gönderdiği kendisine bağlı şirketlerin para gönderdiğini bizzat Türk istihbaratının Türkiye'de mahkemeye sunduğunu görüyoruz. Söylemeye çalıştığım 17 Mart'ta Amerikan biletini alması gerçekten çok ilginç. Bunu öğrendik. Hı hı. Halbuki o gün kendisinin Amerika'da böyle çok ciddi bir suçlamayla bizzat MIT'in suçladığını görüyoruz.
Yani bundan haberi olmama ihtimali yok tabii.
Mümkün değil. Hürriyet'te yazılmış. Haberi olsa da 18'inde iptal edebilir. Herhalde bir biletin parasından çekinecek hali yok. Buna rağmen ayın 19'unda Amerika'ya gidiyor olması ve giderken de iPhone'unda yıllar öncesine dayalı ve kendisinin bu kara para işlerini, çarkını gösteren bazı belgelerin, bazı Çin bankalarının o telefonda bulunuyor olması gerçekten çok ilginç.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz İlhan Tanır verdiğin bilgiler için.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Efendim, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muhammed Ali'nin cenazesi için yaptığı Amerika ziyareti, Amerika ziyaretinde çıkan sıkıntılar ve Cumhurbaşkanı'nın yarıda kesip o ziyareti Türkiye'ye dönmesi. Ona ilişkin yorumlarını aldık İlhan Tanır'dan. Aslında cenaze törenini biraz o da bizim gibi uzaktan izlemiş, görebildiği kadar aktardı. Onun dışında Rıza Zarrab meselesi, orada da tabii hakimin kararı bekleniyor artık. Bu kefaletle serbest bırakılacak mı, bırakılmayacak mı? İlhan Tanır, başsavcılık kaynaklarından aldığım bilgiye göre hala bu konuda bir netlik yok diyor. Hakim her ne kadar 3 pasaportunu istemiş olsa bile büyük bir risk alması gerekecek kefaletle tahliye talebini kabul ederse. Ama tahliye olması da süreci kapatmayacak. Önümüzdeki dönemde biz bol bol Rıza Zarrab dosyasını konuşacağız.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te, RSFM'de.
Efendim, şimdi birazcık da spor diyeceğiz ve sporla ilgili ama enteresan bir girişimi de var arkadaşımız Emre Tilev'in. Onunla da hem o girişimini konuşacağız, hem amacını, hem de onunla biraz Avrupa Şampiyonası'nı da birleştireceğiz. Emre Tilev telefon attığımızda. Emre, hoş geldin.
Hoş bulduk Yavuz abi, merhabalar, mutlu günler diliyorum.
Teşekkürler. Birkaç gündür aslında bu senin önemli girişimini bir haber yapalım, beraber konuşalım istiyoruz ama Türkiye şartları malumun bu gündem bize izin vermedi ama bugün ne olursa olsun Emre ile bu meseleyi konuşalım diye tartıştık arkadaşlarla. Şimdi sen meslek hayatın boyunca bir şeyler biriktirdin, sporla ilgili tabii ki. Bunları dedin ki bir sergide ben sergileyim, insanlar da görsünler. Değil mi? Böyle bir sergi açıldı. Öncelikle bunu bir aktaralım. Sonra birazcık Avrupa Şampiyonası'ndan bahsederiz diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok incesiniz. Bana yer verdiğiniz ve zamanı paylaştığınız için. Evet, 5 Mart'ta Maltepe Park AVM'de bir sergi açtık. Bir spor spikerinin biriktirdikleri diye. Ben yaklaşık 24 yıldır mesleğin içerisinde olduğum için 24 yıldır biriktirdiklerimi bir kenarda saklıyordum. Ve burada maç biletlerinden formalara, bana hediye edilmiş olan ödüllerden bir hakemin kırmızı kartına, sarı kartına, para atışlarında kullanılan malzemeden böyle değişik objelere kadar.
Kaç obje var?
Verilen madalya 3000.
3000 obje var. Az da değil. Yani önemli bir sergi bu aynı zamanda. Gelenler yani aslında biraz o 20 yıllık spor tarihindeki özel bir takım şeyleri görecekler değil mi orada?
Evet, ben şöyle özetliyorum sevgili Yavuz abi. Stefan Zweig'in bir kitabı vardır, O An diye. O anı bazen ıskalarız ve o anın bizim için ne kadar değerli olduğunu an geçtikten sonra algılayıp anlayabiliriz. Ben de sergide o anı anlatmak istedim. Örneğin Popescu'nun formasına bakan biri 2000'de o anda Parker Stadı'nda atılan penaltıda Popescu ile birlikte o anı yaşıyor. Keza yine Aslı Çakır Alptekin'in formasına bakan biri Londra Olimpiyatları'nda o 1500 metreyi koşuyor. Yine aynı şekilde Serdar Bostancı'nın montuna bakan ya da işte giymiş olduğu tuluma bakan biri Serdar Bostancı ile o anları yarışıyor. Parçalanmış bir Formula 1 lastiğine bakan biri evet o anda neler yaşandı acaba onu bir hatırlayayım diyor. Değişik objeler var formalardan işte bu saydıklarıma kadar. O anı yakalamaya çalışıyorlar.
Ne kadar sürecek anı, Emre?
10 Temmuz'a kadar sürecek. 10 Temmuz'a kadar gözlemleyecekler.
O anı yaşamak isteyenler mutlaka bu sergiyi Maltepe'de değil mi Emre?
Evet.
Maltepe'de gidip görebilirler. Maltepe Park AVM'de açılan bu sergiyi görebilirler. Gerçekten enteresan. Bence bir ilk de. Yani buna ilişkin bir şey daha önce ben duymadım. İlk olduğunu zannediyorum. Bir de sen pazar günü Türkiye'nin ilk maçını, Avrupa Şampiyonası'ndaki milli maçını anlatacaksın değil mi canlı olarak? Biz hep çünkü ne yapıyoruz? Onu televizyondan duyuyoruz senin sesini, heyecanını, işte maça ilişkin gerilimini. Şimdi insanlar seni izleyerek aynı zamanda bu dinleyecekler. Çok değişik de bir durum. Bir onunla ilgili de bilgi verir misin bize?
Tabii maçın yayını TRT'de biliyorsun. Biz TRT'den aldığımız yayını ben seslendireceğim. TRT'deki spiker abilerimiz elbette çok çok daha iyisini yapıyorlar ama biz bu kez AVM'ye farklı bir görüntü ortaya koyacağız ve AVM'nin içerisindekiler bir spikerin maçı nasıl anlattığına tanıklık edecekler. Ne gibi hazırlıklar yaptığını görecekler. Ve bizim hemen arkamızda oturacaklar zaten. Bir stand yaptık. Hem maçı izleyecekler süper, hem de maçın anlatımına an ve an ortak olacaklar. Tribünlerdeki coşkuyu onlar yaratmış olacaklar.
Vallahi harikasın yani. Yeni şeyler, yeni bir takım organizasyonlar süper. Peki maça ilişkin de şimdi seni bulmuşken soralım. Hem Türkiye'nin ilk maçı, onunla ilgili söyleyeceklerim var mı? Hem de şampiyonaya ilişkin genel bir bakışta bize bir hem ne bileyim işte kim favori, Türkiye'nin durumu ne olabilir? Buna ilişkin biraz öngörülerini aktarır mısın bize?
Tabii en son söyleyeceğimi en önceden söyleyeyim. Şampiyon da olabiliriz Yavuz abi. Sonuncu da olabiliriz. Çok net. Yani şampiyonluk yolunda da yer alabiliriz. Bir finalde yer almış Türkiye'nin takımını görmek benim için sürpriz olmayacak. Süper. Ama 0 puan çekip 1996 yılında yaşadığımız o hüsranı da yaşayabiliriz. Çok enteresan bir takımız. Çünkü sonu ve başı çok farklı olan ve aslında sözü de tam anlamıyla arabanın üstüne Fransızlar yazmış, Türkler bitti demeden hiçbir şey bitmez denilen bir anlayışımız olacak. Modric, Hırvatistan'la 2008 yılında maçı seyrederken hüngür hüngür ağlıyordum. Türkler son dakikada beni gözyaşlarına boğmuştu. İntikamımı alacağım diyor. Tabii tatlı bir intikam olacak onun düşüncesinde. Evet. Ama biz yine Hırvatistan'a 2008 yılında yaptıklarımızı yapabiliriz. Neden olmasın? Fransa'nın Romanya ile oynayacağı maç da bugün saat 22'de açılacak ama gündeme bomba gibi bir haber düştü. Belki sen de gözlemlemişsindir. Ben İspanya'da Mehmet Çiftçi ile bağlantı yapma şansına sahip oldum. İspanyol milli takımda yer alan bazı oyuncuların seks kasetleri ortaya çıktı. Bunlardan biri de İspanyol kaleci De Gea. Hemen teknik direktör onu kadro dışı bıraktı Del Bosque. Ve artık De Gea kadroda yer alamayacak. Keza yine bazı isimleri de kadro dışı bırakması bekleniyor De Gea'nın daha sonra. seks skandalı İspanya bomba gibi düştü. Görüntüler de Twitter hesabından yayınlanmaya başlandı. Ki bizim grubumuzda yer alıyor biliyorsun İspanya. Evet. Tüm bunlar dikkate alındığında İspanya'da bu bir demoralizasyon da yaratabilir mi sorusu akla geliyor. Fransa ev sahibi unvanıyla yer alacak ve 1998 ve 2000 yılında başarmış olduklarını yeniden başarmaya çalışacak ama Fransa'da biliyorsun grevler var ve inanılmaz bir güvenlik önlemleri seviyesi var. Bu anlamda da ciddi sıkıntılar yaşıyor oraya giden herkes. Az önce bizim spor müdürümüz Cem Yılmaz'la konuştum Fransa'da. Ben böyle bir şey görmedim Emre. Her tarafımızdan aranıyoruz. Neredeyse iş çamaşırlarımızı çıkartmamızı isteyecekler dedi. Diğer tarafa baktığımızda İngiltere yıllardır özlemini çektiği bir zaferi kucaklamanın gayreti içerisinde. Ama o gayreti başarabilecek mi ya da başarıya dönüştürebilecek mi asıl soru ama genç bir kadrosu var. Özellikle Leicester'dan alınan önemli isimler ve keza yine Wayne Rooney'nin tecrübesiyle Roy Hudson'ın 11'i bu sezon sürprize imza atabilir.
O da favoriler arasında diyorsun İngiltere
evet,
içinde.
Evet favoriler içerisinde. Hırvatlarla iyi bir başlangıç Sayın Fatih Terim'in de ifade ettiği gibi bizi yolu yarılamış noktaya taşıyabilir. İyi başlangıçlar her zaman iyi sonları da beraberinde getirecektir. İlk kez biliyorsun daha fazla bir takımla mücadele ediliyor. Platini ama bunu kenardan izleyecek. Platini takım sayısını arttırdı. Daha çok maç olacak.
Sonra
51 maç
gitti.
Olacak. ama kenardan izlemek zorunda kalacak. Benim favorim soruyorsan dediğim gibi Türkiye favoriler içerisinde Fransa, İspanya'ydı ama İspanya'da bu skandal gündeme bomba gibi düştü. İngiltere favorilerden biri. Sürprizler olabilir. Mesela Kosova ilk kez katılıyor. İrlanda ilk kez katılıyor. Arnavutluk ilk kez katılıyor. Enteresan bir kupa olacak. Ama bir gerçek var ki belki de en çok sıkı yönetimin, daha doğrusu böyle hani baskının olduğu ve güvenlik önlemlerinin hat safhaya çıktığı bir kupa olarak da yansıma gösterecek.
Çok teşekkür ediyoruz Emre'ye verdiğim bilgiler için, yorumların için. Başarılar diliyoruz aynı zamanda bu Maltepe'deki sergide.
Ben de teşekkür ediyorum. Seni de bekliyorum.
İnşallah.
Bekliyorum.
İnşallah. Çok teşekkürler.
Saygılar.
Sağ olun.
Kolay gelsin.
Emre Trev de bahsetti. Spor müdürümüz Fransa'da şampiyonayı takip edecek ama edemiyor. Çünkü ben böyle bir şey görmedim diyor diye aktardı söylediklerini. Fransa'da gerçekten bir olağanüstü hal durumu var. Hukuki olarak da öyle var. Oradaki atmosferi de Arzu Çakır Morin'le konuşacağız. CNN Türk'ün Paris temsilcisiyle. Arzu merhaba.
Merhaba yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi Emre Trev'le konuşurken Emre dedi ki alıyoruz oradan haberleri. Böyle bir şey yok. İnanılmaz bir güvenlik tedbiri var. Bir yerden bir yere gitmek çok zor. Aramalar inanılmaz. Bir kere bir numaralı sıkıntı zaten Fransa'da herhalde terör tehdidi. Türk takımı için de bu yapılmış. Buna ilişkin bir takım önlemler alınıyor. O noktada bir gözlemlerini aktarırsan sevinirim. Sonra tabii grevlere geçeceğiz. Biraz da siyasi olarak meseleyi konuşalım isterim.
Peki. Öncelikle güvenlik önlemlerini konuşmak gerekirse şu iki noktayı belirtmekte fayda var. Birincisi dünyanın en çok güvenlik önlemi alınan sportif, uluslararası sportif aktivitesi, eylemi, etkinliği olacak bu. Böylesi bir koruma hiçbir zaman hiçbir etkinlik için alınmamış, hiçbir spor etkinliği için. Dolayısıyla bu herhalde işi biraz sarf etmeye yardımcı
geçiyor, evet.
Oluyor. İkincisi ise
maça giderler gidebilecek mi Arzu? Yani bu işlerden dolayı maçı kaçıranlar bile olabilir anladığım kadarıyla. Ellerinde bilet olsa bile.
Yok. Şimdi çoktan stadın önünde bile insanlar bugün 92 bin kişi gidecek maça. Ve 72 bin çok özür diliyorum. 72 bin kişi girecek stada. Ve hepsi zaten 3 saat önceden stadın önünde olun diye çağrı yapıldı hepsine. Ve hükümet birazcık el koydu, tren seferlerini artırmaya başladı, ek otobüs seferleri yapmaya başladı. Bir taraftan da insanlara yürüyerek de oralara gidin şeklinde pek çok yönlendirme var. Çünkü Stade France'ın etrafı tam bir kale gibi çevrildi. Hani eski ortaçağ kalelerinde sulu hendeklerle çevrilen çok güçlü kaleler vardır ya, ona benzer bir demir tezle çevrildi ve o ara tamamıyla boş bırakıldı. 3 ayrı arama kapısından geçiyorsunuz ve aramalar çok detaylı. Bugün sadece aramalar için 1200 özel görevli var. Sadece arama yapmak için. Sadece tek bir stadın etrafında artık
kalan
düşünün, bunu yapmaya çalışıyorlar. röportajlar var aramalardan, onu belirtmekte fayda var. İnsanlara soruyorlar, çok beklediniz, çok arama yapıldı, peki çok arama. Onlar ama şunu söylüyorlar, kendimizi güvende hissediyoruz.
Aa, tabii.
Olsun, bizim güvenliğimiz için diyorlar dolayısıyla.
Bunu anlamak çok önemli tabii.
Yok.
Tabii evet, bir taraftan bu var. Bir taraftan da Fransa'da siyasi olarak da bir sıkıntı var. Çalışanlarla hükümet arasında ciddi bir gerilim var. Öğrencilerin başlattığı, sonra sendikaların da dahil olduğu. Mesela orada şöyle, biz Türkiye'de olsa böyle bir şeye iktidarın müsaade etme ihtimali sıfır. Yani pilotlar diyecek ki biz uçmuyoruz veya demiryolu işçileri diyecek ki biz taşımıyoruz. Yani ben bunu tahmin bile edemiyorum. Orada da şunu demiyorlar mı? Ya şu şampiyonayı halledelim. Ya bir 15 gün bırakın, ondan sonra yürüsün gitsin bu mesele diyen bir Holland yok mu mesela?
Ya aslında yalvarıyorlar, neredeyse yalvaracak noktaya geldiler ama sendikalar çok dinlemiyor. Burada sendikal haklar anayasal güvencelere bağlı ve grevi kırmak çok çok büyük bir suç, grev kırıcılığı yapmak. Bunu yasal çerçevelerde yapabiliyorsunuz. Örneğin savaş durumunda, hı hı, ya da çok büyük salgın hastalıklara neden olabilecek sağlık grevlerini dahil ediyoruz. Örneğin çöpler birikti tarihte. Şu anda şu aşamada bu durumda değil, anayasaya göre, bunu belirleyen yasalara göre. Bu eğer insan sağlığını kitlesel olarak epidermik hastalıklara, epidemik hastalıklara yol açacak noktaya gelirse ancak hükümet
böyle bir şey yapabiliyor, yoksa
talepte bulunuyor. Talepte bulunuyor. Yani el koyamıyor. Talepte bulunuyor yapmayın diye. Ona sendika olumlu yanıt verirse ancak
şimdi,
el koyabiliyor.
Şimdi bir virgül koymanı yani rica edeceğim. Birkaç yıl önce Türkiye'de Türk Hava Yolları'nın bir grevi oldu. O greve işte Türk Hava Yolları'ndan bir bölüm sendikalı çalışan katıldı. Türk Hava Yolları'nın grevi ertelendi ama sendikalar bunda ısrar etti. Yaklaşık 500 Türk Hava Yolları çalışanı da işten atıldı. Yani Türkiye ile biraz karşılaştırmasını rica edeceğiz bizi izleyenlerin. Çünkü çalışma hayatını karşılaştırabiliyor muyuz bilmiyorum da. Yani sen belki bir şey söyleyebilirsin bununla. Alakası
tabii
yok diyeceksin elbette.
İnsanın çok canı yanıyor. Çok canı yanıyor. Keşke bizde de böyle güvenli.
Ki o zaman Avrupa Şampiyonası falan gibi bir organizasyon da yoktu Türkiye'de. Türkiye'de böyle evet, bir şey olsa, bir şampiyon olsa halk ne der acaba mesela? Vatan haini mi ilan edilir o sendika başkanı? Demiyorlar mı orada siz Fransa'nın aleyhine çalışıyorsunuz ya da dış güçler bu işe el attı gibi şeyleri duymuyor musunuz?
Duyuyoruz tabii, tartışmaya açık çünkü bir politik eylem, bir politik duruş her türlü tartışmaya açık, demokratik tartışmaya. Örneğin işverenler sendikası Philip Martinez için, SJT Başkanı Philip Martinez için neredeyse terörist gibi cümleler kullandı. Fakat buna tepkiler hemen önce Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Hollanda bir sendika başkanı hakkında bu tür cümleler kullanmasının yanlış olduğuna dikkat çekti. Ve insanları hemen demokratik tartışma noktasına çektiler. Yani işverenleri kızdırıyor tabii şu anda SJT sendikasının yaptıkları. Yarın örneğin Air France pilotları greve çıkıyorlar. %30'u grev kararı aldı. Uçuşların %30'u iptal edilecek ve bu kararda kesin kararlılar. Bugün Çalışma Bakanı sendikacılara çağrıda bulundu. Nihayet 3 aydır sendikacılar görüşelim diye eylem yapıyorlardı. Bugün Çalışma Bakanı çağrıda bulundu ve Philip Martinez, biz de Euro 2016'yı şenliğini bozmak istemiyoruz. Bizim istediğimizde görüşmek elbette diyerek kabul etti bu görüşmeyi. Ama bir taraftan da bu grevler sürecek dedi. Yarın Air France'a greve çıkıyor. Çöpleri de toplamıyorlar. Buna çözüm olarak dediğim gibi özel şirketlerle, özel otobüs firmalarıyla insanları taşıyorlar. Hı hı. Ya da işte hükümet bugün Stade de France'a gidecek metroları, sadece o yoldaki metroları, iki metro hattını, hı hı, kendi elemanlarıyla, demiryolu elemanlarıyla, greve gitmeyen elemanlarla açmaya başladı yavaş yavaş. Tabii bunların hepsi yasal prosedür ve bunların hepsinin eğer anayasaya aykırıysa bunun hepsinin anayasa hesabı, mahkemeler
sonrasında
hesabı soruluyor buralarda. Eğer sınırı aşarlarsa.
Peki halk ne diyor? Çok kısa da ondan bahseder misin? Yani bu mahvettiniz, bir şampiyona yapacaktık, canımıza okundu falan gibi bir ifade var mı? Yoksa adamlar hakkını arıyor kardeşim noktasında mı?
Anketler var bu konuda. Başından beri grevlere %70 destek var. Çünkü insan hepsini kapsadığının farkında halkın. Böyle bir bilinci var bu yasayla ilgili. Bir de bu yasayı zorla geçirmeye kalktılar biliyorsunuz. Parlamentoda evet, çoğunluğu bulamadıkları için 49'a 3 maddesini çalıştık. Böyle kanun hükmünde kararname gibi bir formülle geçirmeye çalıştıkları için halk çok kızgın. Sendikalara destek veriyorlar. Ama bir taraftan da Euro 2016 yaklaştı. Artık insanlar anlaşılıyor. Yeter artık noktasına gelmeye başladılar. Hükümete de ama sadece sendikalara değil. Hı hı. Bu işi tıkayan hükümete göre sendikalar. Sendikalara göre hükümet ama halk her iki tarafa da çağrıda bulunuyor. Bir an evvel masaya oturun diye. Bakalım, belki bir umut var. Ama bugüne kadar gerçekten halk da destek gösterdi. Sendikalar da pek çok konuda kararlı durdular. Hükümet de grev hakkına saygılı oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı her olayda, her açıklamada anayasal olarak grev hakkı önemli bir haktır. Buna saygı duyuyoruz ancak diyerek eleştirileri yaptı. Çünkü kendi tabanı sonuçta sosyalist hükümet. Kendi tabanı ve buna karşı konuşamıyor. Ama buna karşı konuşmak da anayasal suç. Anlatabiliyor muyum? Grev anayasal.
Biraz zor anlatıyorsun. Yani Fransızca konuşuyormuşsun gibi insan, geliyor bana Arzu.
İnsan çok acı çekiyor karşılaşma yaptığı zaman ama umarım bir şekilde
tabii.
Haklarının bilincinde karşılıklı tartışarak son derece adil ve karşılıklı birbirini dinleyerek bir noktaya gelme noktasına inşallah.
Umuyoruz. İşte bunun için Kopenhag kriterleri deniyor. Bunun için Avrupa Birliği çıpasının Türkiye açısından öneminden bahsediliyor. Ama ne olursa olsun herhalde 2016 farklı bir şampiyon olacak. Paris için de farklı bir tecrübe olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldın ve bize bilgiler aktardığın için Arzu.
Çok keyifliydi. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Efendim Arzu Çakır Morin'le konuştuk. CNN Türk'ün Paris muhabiri. Şimdi Atalay Filiz'le ilgili gelişmeleri bir uzmanıyla tartışacağız. Tartışacağız da kısa bir nefes alacağız. Siz o arada bir tane reklam dinleyeceksiniz.
Twitter.com/bir de bunu dinle. Facebook.com/bir de bunu dinle. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Yaklaşık 2 haftadır Türk polisi işi gücü bıraktı, Atalay Filiz'in peşinde diyebiliriz. Bu seri katil, psikopat katil ne derseniz deyin. İstanbul'da bir emekli öğretmeni öldürdü en son. Daha önce Ankara'da 2 kişiyi öldürdüğüne ilişkin bir dava başlamış durumda. Arkadaşları ifade veriyorlar, işte şöyle psikopattı, böyle psikopattı. Ne yapacağı belli değildi, bir kız arkadaşının verdiği ifadede telefonumu değiştirdim ilişkiyi kesmek için diyor. Ayrıca Fransa'daki bir sevgilisini de öldürdüğüne ilişkin iddialar var. İşte bütün bu iddialarla birlikte polis de teyakkuz halinde bakıyor, arıyor, her taraftan ihbarlar yağıyor ama bulunamıyor. Nasıl oluyor? İşin uzmanına soralım, ben anlamadım gerçekten. Ankara Emniyet Müdürü Suç Araştırmaları Uzmanı Mesut Demirbilek'le konuşacağız. Mesut Bey merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar. Öncelikle Ankara Emniyet Müdürü değilim.
Emekli Emniyet Müdürü'nü Ankara Emniyet Müdürü olarak okuyan ben programın sonunda bu hale gelmişim yani. Bana üzülebilirsiniz. Çok kusura bakmayın ne olursunuz, yanlış okudum onu. Ama söylediğim doğruydu yani, anlayamıyorum derken her dakika haberler yapılıyor. Sürekli fotoğrafları, görüntüleri var, ihbarlar yağıyor. Nereye gider bu kadar 25-30 yaşlarında bir adam Türkiye'de yer yarılıp içine girdi değil ya?
Şimdi tabii o tabiri kullanabiliriz burada. Hani yer yarıldı, yerin içine mi girdi şeklinde. Çok doğru bir tabir. Çünkü daha önce kaçtığı dönemde de aslında tarzının aynı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 yıl öncesinde o cinayetleri işledikten sonrasında 3 yıl boyunca kaçtı. Kendisini yurt dışında gösterdi. Yurt dışına gitti diye şu güne kadar da herkes öyle biliyor. Yok Lisbon'da, yok orada burada falan diye. Oysa onların dahi kendisinin hazırlamış olduğu bir kurmacı olduğu bir anlamda ortaya çıktı. Çünkü yurt dışında olduğunu düşünüldüğü zamanlar aslında gerçekten Tuzla'da çalışıyormuş burada. Hı hı. Şimdi bunları düşünen bir insan.
Pardon, burada da yani o günle bugün arasındaki fark biraz kamuoyuna mal olma farkı diye düşünerek söyledim biraz da bunu.
Evet,
yani o gün fotoğraflar, haberler yoktu böyle.
Tabii o çok önemli bir fark. Zaten onu özellikle belirtiyorum. O dönemde de gerçi bu olay sonrasında özel ekip kurulmuş, onun peşine düşmüşler falan ama o dönemde medyada böyle bir farkındalık yoktu ya da kamuoyunda bu derece bir farkındalık yoktu. Sadece gazetelerde ya da bazı yayın organlarına çıkan birkaç haber bir hafta sonra, iki hafta sonra belki de unutuldu. Yani gündemden düştü diyebiliriz o dönemde.
Şimdi düşmüyor.
Yani. Şu an öyle değil. Şu anda nereden baksanız bütün Türkiye'nin bu kadar yoğun gündemine rağmen İşte terör olayları, siyasi olaylar ve benzeri olaylar bu kadar yoğun gündeme rağmen Atalay Filiz konusu bakıyorsunuz hepsinin üstüne çıkıyor ve kişi bir şekilde konuşuluyor.
Evet.
Ve fotoğraflar her yerde yayınlanıyor. Tabii bu ilgiyi neden böyle? Hani bunu işte değil, bunu uzmanlar daha iyi anlatabilirler belki ama ben onların polislik tarafından olaya yaklaşmak istiyorum.
Evet.
Şimdi o dönemde bana göre gerçekten bu şey yapılabilseydi, bu aynı kamuoyu
yaratılabilseydi,
halktaki bu farkı yaratılabilseydi belki çoktan yakalanmıştı.
Zaten o zaman bu emekli öğretmeni öldürmemiş olacaktı değil mi? Yani evet, en azından öyle bir durum olacaktı.
Şu anda ne yapıyor? Aynı tarzını koruyor. İşte herhangi bir şekilde telefon kullanmamaya çalışıyor. Teknolojik imkanlarla çok fazla uzaktan belki hiçbir şekilde kullanmıyor. Ya da akrabalarını, arkadaşlarını ve benim çevresinde zaten irtibatlı değildi. Yine irtibata geçmemeye çalışıyor. Son derece düşük bir profille bir yerlerde saklanıyor.
Ya da bunu kaçtı diyebilir miyiz? Belki de kaçtı yurt dışına.
Ben halen kaçmış olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kaçmak öyle kolay bir olay değil. Yurt dışına kaçmak. Tamam hani görüyoruz ediyoruz piyasada. İşte tabii ki işte hani Suriyeli birçok göçmen kaçmaya çalışıyor Ege'den falan. Ama bunların arkasında para gerektiren konular. Hani üzerinde zaten çok sınırlı bir parası var. Hani yiyecek, edecek falan kalacak. Ya bununla beraber yeni suç işlemesi, hırsızlık yapacak. Buna ihtiyacı var. Bunları da hani yapamamış demek ki şu ana kadar. Bu o kadar kolay bir olay değil. Yurt dışına kaçtığını düşünmüyorum ama herhangi bir yerde saklanıyor olabilir. Artık yaz vakti geldi, herhangi bir kırsal kesimde. Orada çeşitli yerlerde daha 15 gün 20 gün bir yerlerde bir şekilde saklanacak.
Tipini değiştirmiş olabilir herhalde. Çünkü buna ilişkin daha önce de uyguladığı bir sistem anladığımız kadarıyla tanınmıyor olabilir.
Yani bir yere yerleşmiş tanınmıyor olabilir ama hemen hemen tabii birçok yerde bu konu duyuldu. İsteniz Türkiye'nin 81 vilayetinde artık bilinen bir konu haline geldi. Atalay Filiz'in durumu. İyi ki de geldi. Belki de bu konudan dolayı insanlar bu farkındalıkla onu bir yerde görecekler. Bundan dolayı kendisini ihbar edecekler ve yakalatılacaklar. Ki herkesten de yapması beklenen bir konu bu. Hı-hı. Bütün halkın böyle bir şekilde onu gördüğü zaman yardım etmek ve benzeri şekilde onunla irtibata geçmek yerine bir önce yakalatılması lazım. Çünkü normal standartlardaki bir kişiden bahsetmiyoruz. Bu kişinin kişisel bozuklukları nedeniyle bir psikopat olduğundan, şiddete meyilli olduğundan, insanlara her an tanıştığı ya da görüştüğü kişileri manipüle edip onları yanlış hareketlere sürükleyebileceğinden, onlara zarar verebileceğinden bu noktada bir duyarlılık içerisinde olması gerekiyor insanlar. Bundan dolayı gördükleri anda da hemen polise, jandarmaya haber verecekler ve yakalanacaklar. Yapılması beklenen olay budur.
Ama ihbar meselesi de enteresan işliyor herhalde. Kimi komşusunu şikayet ediyormuş bu diye, kimi bilmem kimi şikayet ediyormuş falan. Yani orada da polis işi pek kolay değil. Yani benzettim dediği zaman herhalde gidip bir faaliyet mi, icraat yapması lazım yani.
Çok doğru söylüyorsun. Hiç kolay değil. Çünkü yine yanlış bilmiyorsam şu ana kadar 5000 üzerinde ihbar geldiği belirtiliyor.
Evet.
Bu da her zaman bu işin açmazlarından birisidir. Bu her suç konusunda geçerlidir. Özellikle bu tarz topluma mal olan bilgilerde ya da medyaya da çok daha fazla yer alan konularda çok sayıda ihbar alırsınız. Polisin bu konuda işi zor olur. Ama polis de hani bu 5000 ya da 10.000 tane olsa bile bunların her birine gidecek durumda değildir. Bunların içerisinde muhakkak elemeler yapar. Çünkü bazı mantıklıdır. Çok mantıksız ihbarlar da gelir. Çok kendini gösterir zaten o ihbarlar. Gerçek anlamda art niyetli bir ihbar olduğu ya da
uzmanlar bilir yani bunu zaten.
Evet, bunu anlarlar ki ona göre bu ihbarlara giderler zaten.
Peki, bekliyor musunuz kısa sürede yakalanmasını?
Bu farkında devam ettiği sürece ben bunun yakalanma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Polisin de buradaki sabrını gösterip bu kişiyi en tez zamanda yakalamasını umuyorum.
Umuyorsunuz. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Mesut Demirbilek'le konuştuk. Emekli Emniyet Müdürü, suç araştırmaları uzmanı Atalay Demir Atalay'ı konuştuk. Atalay neydi? Atalay Filiz, kaçak katil, 3 kişiyi öldürdü ve en son İstanbul'da bir emekli öğretmen cinayeti nedeniyle aranıyor ama 2 haftadır bütün Türkiye teyakkuzda olmasına rağmen bulunamıyor. Atalay Filiz'le ilgili niye bulunamıyor, bulunabilir mi? Görüşlerini aldık Mesut Demirbilek'in.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Bugünün gündemine dair 2-3 başlıkla aktaracağım size. Onlardan birisi dokunulmazlıklar meselesi. Adalet Bakanlığı kendi bünyesindeki dosyaların tamamını savcılıklara gönderdiğini duyurmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dosyaların tamamı da Başbakanlık üzerinden Adalet Bakanlığı'na, oradan da savcılara gönderiliyor. Yani biz önümüzdeki hafta eğer bir değişiklik olmazsa gündemde dokunulmazlıkları ve dokunulmazlıkları kaldıran milletvekilleriyle ilgili açılması muhtemel davaları, soruşturmaları, olursa gözaltılarını, belki de sorgulamaları konuşmaya başlayacağız. Cemaate yakın en önemli üniversitelerden birisi Fatih Üniversitesi'ydi. Fatih Üniversitesi'ne kayyum atandı. Bu kayyum atanmasına sosyal medyada ciddi tepkiler var ama en dikkat çekici husus, kayyumun başında Hasan Ölçer diye bir isim var, avukat. O avukat daha önce İpek Medya grubuna atanan kayyumun başındaydı. Gazetecilere çok sert davrandığı için de eleştirilmişti. Sonrasında başka yerlerde ve sanki hakimlerin elinde tek kayyum var, bulabildikleri her yeri ona atıyorlarmış gibi bir durum ortaya çıktı. Kimdir bu Hasan Ölçer? Nasıl bir yeteneği vardır? Şirket yönetmek bir tarafta, gazete yönetmek bir tarafta, şimdi de üniversite yönetmekle görevlendirilmiş durumda. Tabii takip edeceğiz. Bir de Kilis Belediye Başkanı'ndan bahsedeceğim. Onun bir açıklaması var. Diyor ki şu anda biz Allah'ın izniyle füze menzilinin çok dışına çıktık diyor. Daha dün uçak savar mermilerinin kilise düştüğünü hatırlatalım. Bu olaydan hemen sonra, bir gün sonra menzilin dışına çıktık açıklaması biraz garip geldi. O da sizin değerlendirmenize uygun olsun diyelim ve yavaş yavaş programı bitirelim efendim. Pazartesi günü burada olacağız. Zor bir hafta geçirdik, kötü bir hafta geçirdik. Kabus dedik. Umarız bu kabustan uyanmış olarak pazartesiye ve yeni haftaya başlarız. Saat 17.30'da programımız. Bu programın tekrarını 24'te RSFM'de izleyebilirsiniz. Ayrıca bir de bunu izle.com adresinden de YouTube'daki programın kaydına ulaşabilirsiniz. Programı ve haftayı David Geda'nın ve Zara Larsson'un 2016 Avrupa Şampiyonası için hazırladıkları bir parçayla bitiriyoruz. This One's For You. Bu senin için adlı parça. Görüşmek üzere.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.